Ayrım 11.
Ayaklarıyla deli gibi yere tırmalayıp kazmaya başlamış. Simsiyah bir toprak ortaya çıkmış. Bir kömür damarıymış bu. Orada kısa zamanda bir köy kurulmuş ve elde edilen kömür sayesinde Endülüs'ün ilk fabrikaları işlemeye başlamış. Bundan başka Sevilla'ya, Kadiz'e ve Malaga'ya uğrayan buharlı gemileri de beslemiş. Buranın ilk sakinleri elde ettikleri refahı o köpeğe borçlu olduklarını düşünerek yerleşme yerlerine Pueblo Nuevo del Terrible adını vermişlerdir. 1936 Eylül'ün sonunda cephe hattı buranın ta yakınından geçiyordu. Tepesinde bir Arap kulesinin oturtulduğu kayalık bir çıkıntıyla simgelenen küçük madenci köyü Franco kuvvetlerince işgal edildi ve Cumhuriyetçi bölge içinde bir ileri karakol meydana getirdi. Bu durumu nedeniyle durmadan bombalanıyor, bitmez tükenmez trajik günler yaşıyordu. Öyle olduğu halde Palmalı birkaç aile, bu arada beni tezler, Ekim'in başında askerlerinin yanında iş bulabilmek umuduyla bu bahtsız topraklara göç ettiler. Angela Benitez'in çocukları Pueblo Nuevo'daki günleri hayal meyal anımsıyorlar. Anneleri köyü savunan Frankocu bir topçu alayının kantininde aşçı oldu. Aile sahipleri tarafından terk edilmiş ve bombardımanlarda yarı yarıya yıkılmış küçük bir barakaya yerleşti. Yalnız Manuel'in yatağı vardı. O da içini çalı çırpıyla doldurdukları bir tahta sandıktan ibaretti. Ötekiler toprağın üzerinde yatıyorlardı. Kentin kayalık tabyasını ele geçirmek için yaklaşık 40 bin asker çarpışmaktaydı. Cumhuriyetçilerin ordusu, rejimin en renkli subaylarından biri olan El Campesino, köylü diye anılan Valentin Gonzalez adındaki sakallı bir adamın komutasındaydı. Komutan, Pueblo Nuevo'nun çevresinde ikisi Fransızlar zamanından kalan ve Felipe ve La Leona diye adlandırılmış 140 milimetrelik iki topu da içeren 40 top yerleştirmişti. Angela Benitez'in Frankocu topçuların yanında çalıştığı ilk haftalarda çok güç geçti. Tanımadığı bir kentte çocuklarıyla yapayalnız kalan geleceğin Kordobazi'nin annesi umutsuzluktan geceleri sabahlara dek ağlıyordu. Aldığı azıcık parayla yavrularına günde bir öğün yemek bile yediremiyordu. Bu durumda en büyükleri olan Angelita ve Encarna çalışmak zorunda kaldılar. 10 yaşına gelmiş olan Angelita için durmadan bombalanan yerlerde dolaşmak acılı yaşamın bir yeni dönemini başlatıyordu. Encarna içinse bu olgu çocukluk çağının bitimini simgeliyordu. O 6 yaşındaydı. 2 aya varmadan ufacık kızın elleri annesininkiler gibi nasır ve çatlaklar içinde kaldı. Kızlar her akşam annelerinin pişirdiği yemekleri subayların masalarına taşıyorlardı. Tabakları götürüp getirirken o küçük çocuksu kulaklar askerlerin anlattıklarını duyuyordu. Bazen anneleri de anlatılanları dinlemek için yemekhanenin kapısına yaklaşıp kulak kesilirdi. O 1936 güzünde askerlerin sözün ettikleri başarılar aslında karşı tarafa indirilen darbeleri dile getiriyordu. Söz konusu tarafsa bu bölünmüş İspanya'da trajik bir rastlantı sonucu Angela'nın kocası, küçük Manuel'in ise babasının savaşmakta olduğu 141. Tugay'dı. Küçük Benitezlerin Pueblo Nuevo'daki günlerine değin acılı anıları arasında en belirgin olanlar yeni ve korkunç bir gürüngüyle hava bombardımanlarıyla ilgili anılardır. Kendilerini yanılsatıcı bir korumayla bırakabilecekleri bir yatak altından yoksun bulundukları gibi gerçek bir sığınağa da sahip olmayan çocuklar uçakların homurtularını duyar duymaz kendilerini yüzük oyun yere atmayı öğrenmişlerdi. Ablaları Angelita, sıra dağları örten gökyüzünde bu homurtuların duyulmasıyla Manuel'in nasıl dehşet içinde haykırdığını unutamamıştır. Bu haykırışların daha nice ailelerde yankıları vardı. İspanya topraklarında patlak veren çatışma, çağdaş savaş stratejilerini, yeni yok etme tekniklerini denemek için bulunmaz bir fırsattı. Tarihte ilk kez sivil halka bile bile ve dizgili bir biçimde saldırılıyordu. 4 Ocak 1937 bir Alman hava filosu Bilbao'nun en kalabalık mahallesinde taş üstünde taş bırakmadı. Bu bombardıman o kadar çok kişinin yaşamına mal oldu ki öfkeden çılgına dönen halk hapishaneye saldırıp işgal etti ve bütün Frankocu tutukluları katletti. Birkaç gün sonra Frankocu 3 savaş gemisinin topları Malaga'yı obüs yağmuruna tuttu ve Endülüs kıyılarının bu şirin köşesini tüten bir harabe çölü haline getirdi. Ama hiçbir şey Bask ülkesindeki sakin bir köyün bombalanması kadar tiksinti uyandırmadı. Olay Guernica'da 26 Nisan 1937 pazar günü öğleden sonra tam 4.30'da oldu. O gün Guernica'nın pazarıydı ve köyde mallarını satmak için yakın yerlerden gelen olağanüstü bir kalabalık vardı. 3 saat sonra Kandor Lejyonu'nun son uçağı da gökyüzünde görünmez olduğunda Guernica'nın harabelerinde 1654 ölü ve 889 yaralı yatmaktaydı. Bu küçük topluluğun tümden yok edilmesi günün birinde Hiroşima'ya dek varacak olan uzun ve hazin bir yol açmıştır. Madrid, Franco'nun müttefiki Alman havacılarının en gözde hedefi olmuştu. Bir ceset yığını haline gelen kent, yüzbaşında işgalciler tarafından kuşatıldı. Frankuç radyolar başkentin işgalinin gün meselesi olduğunu ilan ediyor. Pasyonara ise kadınları erkeklerle omuz omuza savaşmaya çağırıyordu. Çocuklar hendek kazıyor, ihtiyarlar barikat kuruyorlardı. Her yanda patlama seslerini bastıran ve Madrid halkının kararlılığının simgesi haline gelen bir ses yükseliyordu. No pasaran, geçemeyecekler. Saldırı 7 Kasım'da Şafak'ta başladı. Alman ve İtalyan tank ve toplarıyla desteklenen iyi silahlanmış 20 bin asker, kötü silahlanmış ama son nefesine dek direnmeye kararlı bir işçi kitlesinin üzerine saldırdı. Saldırı 24 saat hırslı bir süngü süngüye dövüş şeklinde sürdü. Sonra 8 Kasım akşamı Madrid'de yardım ulaştı. Uluslararası ilk tugay savunmacıların yanında yer aldı. Çok geçmeden çetin savaşlara sahne olan başkentte Fransızlar, Almanlar, Polonyalılar, Amerikalılar, İngilizler aynı sözü yineliyorlardı. No pasaran. İnsanlar kulvarlarda, laboratuvarlarda, arena merdivenlerinde dövüşüyorlardı. Bir katı, hatta bir odayı ele geçirmek için insanlar birbirlerine bıçak saplıyordu. Bir kez bile görmedikleri başkenti savunmaya gönderilen askerlere her dilden emirler yağıyordu. Kimya laboratuvarlarındaki hayvanları yiyen faslı lejyonerler öldüler. Tıp yüksek okulunda uluslararası ordunun gönüllüleri asansöre bomba koyup indiriyor, Frankocuların burnunun dibinde patlatıyorlardı. Başkenti savunmak üzere her gün yeni yeni gönüllüler geliyordu ve onlar da no pasaran diye haykırıyorlardı. Geçemediler. Sonunda General Franco, Alman havacılarını, Madrid halkının ve yabancı dostlarının direncini kırmakla görevlendirdi. Bunlar, Germen ırkına özgü bir direnç ve yöntemle yangın bombaları atarak kenti mahalle mahalle yakmaya başladılar. Çok geçmeden Madrid geceleri koskoca bir işkence ocağı görünümünü aldı. İlk kez büyük bir kent böylesine uzun ve korkunç hava saldırılarına sahne oluyordu. Bu olayın birkaç yıl sonra Londra'nın, Hamburg'un, Leningrad'ın, Berlin'in aynı akibete uğrayacaklarını haber verdiği kimsenin aklından geçmiyordu. Ve yangınların arasında her gece aynı kararlı ses yükseliyordu. No pasaran. Madrid Savaşı yaklaşık 3 yıl sürdü ve çatışmaya bambaşka bir nitelik kazandırdı. Hareket Savaşı yıpratma savaşına dönüştü. Frank orduları Atlas Okyanusu kıyılarındaki Cumhuriyetçi kaleleri, Bilbao ve Santander gibi sanayi merkezlerini, Pirene dağlarının eteğindeki bas kentlerini ele geçirdiler. Bundan sonra da Cumhuriyetçi İspanya'yı ikiye bölmeye çalıştılar. Savaşın birinci kışının başında cephe her yerde durulmuş bulunuyordu. Taraflar yeni saldırılara geçebilmek umuduyla yarışırcasına yabancılardan yardım istiyorlardı. General Franco savaşın ilk aylarında kendisine paha biçilmez bir destek sağlayan doğal müttefikleri Almanya ve İtalya'ya bir kez daha başvurdu. Cumhuriyetçiler Fransa ve İngiltere'yi imdada çağırdılar ama bu iki kişi demokrasinin müdahale etmemiş siyasetinin engeline çarptılar. Düş kırıklığına uğrayıp SSCB'ye döndüler. İspanya iç savaşı uluslararası bir savaş niteliği kazandı. Her iki tarafta fazlasıyla insan ve malzeme yardımı alıyordu. Ama gene de kesin bir zafere ne biri ulaşabiliyordu ne de öteki. Ve savaş bir dövüş ve yıpratma savaşı olma niteliğini korudu. Bombardımanlara, cepheye bunca yakın olmalarına ve günlük belirsizliklere karşın bu uzun ve güç haftalar beni tezler için biraz olsun bir rahatlama dönemi oldu. Yaşantıları beklenmedik bir bolluğa kavuşmuştu. Angela ile iki kızının çalıştığı kantinin artıkları sayesinde Palma del Rio'da asla sağlayamayacakları kadar çok yiyecek buluyorlardı. Her akşam kantinden çıkmadan önce Angelita Benitez küçük bir kutsal tören yapıyordu. Eski bir gazete kağıdına evlatlarının yıllar yılı açlıktan ufalmış midelerini dolduracak yemek artıklarını koyuyordu. Bunlar genellikle zeytinyağına batırılmış ekmek kabukları, 2-3 patates, bir parça domuz yağı, bazen yarım sosis parçasıydı. Köyün eteklerindeki kulübede çocuklar aç yavru kuşlar gibi annelerinin dönmesini beklerlerdi. Bazen babacan bir asker kadıncağızın avucuna bir parça çikolata sıkıştırırdı ve o bu ufacık hediye evlatlarının sefil yaşantısını bir anda unutturabilirmişçesine taşkın bir kıvançla bunu eve taşırdı. Bu babacan adam basit bir er olmakla beraber o kasvetli günlerde büyük bir önem kazanmıştı. Kantinin levazımcısıydı. Adı Rafael Sanchez, sanı ise El Pipo idi. El Pipo için savaş iyi bir işti. El Pipo diye anılan Rafael Sanchez'in anlatısı. Savaşta vatan kavgası güden de var, post kavgası güden de. Ben ikincilerdenim. Kahramanlık oldum olası harcım değildir. Vatanseverlik falan gibi fikirler bana saçma gelir. Vatanımı sevmez değilimdir. Başka bir yerde yaşayabileceğimi düşünemem bile. Ama gidip post deldirmek ve bundan ötürü kıvanç duymak akıl değil derim ben. Bu nedenle 1. Ağır Topçu Alayı'nın 3. Bataryası'na topçu olarak alındığımda kendi kendime "Rafael oğlum, bu savaş sana göre bir iş değil" dedim. O İtalyan topunun görünümü bile içim alt üst etmişti. Bunun üzerine doğru komutana çıktım ve pazarlığa oturdum. "Komutanım," dedim, "savaşmak da bir uğraştır. Ama boş mideyle savaşılmaz. Siz ve askerleriniz savaşmaya bakın. Ben de bırakın midenizi doldurayım. Sizden levazım işini bana bırakmanızı istiyorum." Komutan şöyle bir düşündü. Sonra "Bueno," diye yanıtladı. "Peki ama beceremezsen kurşuna dizdiririm seni." Bu sözlere şaka etmediğini anlatan bir de el hareketi ekledi. "Tasalanmayın komutanım," dedim. Önerim cüretliydi. Ne var ki Endülüslerin deyimiyle omuzlarım ceketimden genişti. Babam Endülüs'te kabuklu deniz hayvanları kavzamalıydı. 1920'de de Kordoba'da Plata Sokağı'nda bir dükkan açmıştı. Bu dükkan iyi deniz ürünleri satmakla ünlendi. Babam seyyar dondurmacı olarak hayata atılmış, sonra işi seyyar karidesçiliğe dökmüş, bir günde bu karidesleri satmadan önce pişirmeyi akıl etmiş. Bu sayede biraz para sahibi olmuş ve bir dükkan açmış. Daha çocuk yaşta beni ticarete alıştırmıştı. Zorluk çekmedim. Doğuştan tüccarlığa yatkınımdır. Saymayı öğrenir öğrenmez okuldan kaçıp dükkanımızın yapay mermerden tezgahının arkasına yerleştim. Çok geçmeden Morena Sıra Dağları'nda Pueblo Nuevo del Terrible'den 12 kilometre kadar uzakta küçük bir madenci kasabası olan Belmez'de bir dükkan daha açtık. O dükkanın adını da Kordoba'daki gibi El Puerto koyduk. Orada kabuklu deniz hayvanlarından başka şarap, çeşitli içkiler ve limonata da satıyorduk. İşimiz öyle iyi gidiyordu ki sıra dağlardaki öteki kent ve kasabalarda Penarroya, Metroyuba, Cabeza de Buey ve Pueblo Nuevo del Terrible'de de dükkanlar açtık. Bütün bu örgütü ben yürütüyordum. Eski bir kamyonetle durmadan bir yerden öbürüne koşar, dükkanların nasıl iş yaptığını ve sevkiyatı denetlerdim. Her birinin başına bir akrabayı yerleştirmiştim. Bir süre sonra erkek ve kız kardeşler, kuzenler, amca ve dayılar, teyze ve halalar yetmez oldu. Savaş başladığında şubeleri Endülüs'ün bir kısmını kaplayan koskoca bir ticari imparatorluğun başındaydım. Zira seçimler, ihtilaller, rejim değişiklikleri, kısacası İspanya'nın yaşadığı her türlü karışıklıklar insanları yemekten ve hele içmekten alıkoyamıyordu. Ama savaş başka şeydi. Savaşta bomba da vardı, yağma da, yıkma da, postu deldirmekte. Benim ta baştan şansım yardım etti. İleride galip gelecek olanların kesimine düştüm. 1936 yazında asker olarak alındığım Frankocu ordu, dükkanlarımın bulunduğu bütün kasabaları işgal etti. Böylece onları eskisi gibi yönetebildim ve geliştirdim. İnanın 1. Ağır Topçu Alayı Rafael Sanchez El Pipo ile kıvanç duyabilir. 2 yıl bir tek kantin içki sıkıntısı çekmedi. Yeşile boyattığım eski kamyonetimi atladım ve yeniden yollara düştüm. Köy köy dolaşıyor, savaşçıların moralini yükselten o değerli maddeleri bulup taşıyordum. Elbette bu arada dükkanlarım güzel iş yapıyordu. Onlara daha çok meyhane havası vermiştim. Hepsi de sabahtan akşama dek efkar dağıtan asker ve subaylarla dolup taşıyordu. Mahzenlerimde kıtlaşan her türlü malzemeyle tıklım tıklım doluydu. Gördüğünüz gibi bunca çılgınlığın içinde El Pipo kafasını serin tutuyordu. Savaş 10 yıl sürebilirdi. Ben önlemlerimi almıştım. Ama bir şeyi hesap etmemiştim. 15 Aralık 1938'de bir olay şu düzenli minik yaşantımı alt üst etti. Bu tarihi hiç unutmam. O gece Pueblo Nuevo'da kalmıştım. Şafakta şiddetli patlamalarla uyandım ve ayağa fırladım. Giysilerimi aramaya koyuldum ama ayaklarımın altında yer yarılıyor sanıyordum. Karanlıkta kimi bağırıyor, kimi emirler yağdırıyordu. Patlamalardan dehşete kapılan insanlar yarasalar gibi dönüp duruyorlardı. Neye uğradığımızı anlayamamıştım ki kumandanımız Carmona'nın saldırıyorlar diye haykırdığını duydum. Saldıranlar Kızıllardı. Yumruk yemiş gibi oldum. Bir rüya son bulmuştu sanki. Kızıllar bir yıldan beri saldırıya geçmiyorlardı. Şimdi birden öfkeli bir sel gibi taşacak, meyhanelerimin bulunduğu kent ve kasabaları istila edeceklerdi. Milyonlarca peseta değerindeki stoklarım yağma edilecekti. Bu benim sonum olurdu. Ama El Pipo işleri sarpa sardı diye oturup sızlanacak adam değildi. Kendi kendime, "Rafael, Kızıllar gelmeden mallarını emniyete almalısın," dedim. Dağlardan esen dondurucu soğuğa karşın ve yarı çıplak olarak kamyonete atladığım gibi savaş filan dinlemeyip en önemli stoklarımın bulunduğu Penarroya doğru atıldım. Pueblo Nuevo'da çıkarken yollarda telefon tellerini saran askerlere rastladım. İçlerinden biri ahbabımdı. Zayıf, çelimsiz biri olandı. Dış görünüşünden sivil hayatta ne iş yaptığını asla tahmin edemezdiniz. Boğa matadoruydu. Yeni başlamıştı ve henüz ünlü değildi. Ben ileride çok parlayacağına inanıyordum. Adı Manolete'ydi. "Hey Rafael, nereye gidiyorsun?" diye seslendi. "Penarroya," dedim. "Çıldırdın mı? Orada kimse kalmadı. Birlikler çekildi. Komutan öldü." Ama gidip mallarımı almamı engellemeye yetmezdi buncası. Manolete'ye o işe yaramayan telleri bükeceğine benimle gel dedim. Haydi atla. Ve Penora'ya gidip anlattım. Yüzüme nasıl şaşkın şaşkın baktığı hala gözümün önünde. O delikanlı, kolları kendine uzun gelen üniformasının içinde daha zayıf ve az çok gülünç görünüyordu. Elindeki telleri yere bırakıp kamyonete atladı. 20 dakika sonra Penaro'ya vardık. Kentte incin top oynuyordu. Meyhanemde her şey yerli yerindeydi. Kızıllar henüz gelmemişlerdi, şansları yokmuş. Mahzen ağzına dek içki doluydu. Yarım milyon pesetalık mal vardı. Malolite'nin yardımıyla o akşam hepsini Kordoba'ya taşıdık. Savaşın en olağanüstü mucizesiydi bu. Bütün mahzenleri boşalttığımızda kızılların ilerlemesi durdurulmuştu. Sonra sıra dağlara doğru püskürtüldüler. Soluksuz kalmışlardı. Cumhuriyet'in can çekiştiği anlaşılıyordu. Çok sürmez, ölür ve savaş biterdi. Madem öyle dedim kendi kendime. Geri dönüp son dakikada postu deldirmenin ne alemi var? Hiçbir alemi yoktu gerçekten. Ve orduda beni de Manolite'yi de bir daha gören olmadı. 6 ay sonra 2 Temmuz 1936'da Maestranza de Sevilla'da dostum Manolete'nin Alternativa Matador'unu izledim. O gün büyük matador Chicoello ona boğa matadoru kılıcını verdi. Güzel bir yaz günüydü. Studebaker'ımın direksiyonunda Manolete ile birlikte arenadan arenaya giden şanlı yola atıldık. Zengindim. Benim için güzel günler başlamıştı. Heyhat, mutluluklar, mevsimler gibi geçicidir. El Pipo'nun şahane yaşamı bir yaz sürecekti sadece. Manolete'nin gürültülü, patırtılı yaşantısında sersemleyecek vakti ancak buldu ve iç savaşın harabelerinde biriktirdiği serveti yitirdi. El Pipo, zengin olduğu zaman yitirdiği her şeyi geri almaya çabalar. Yıkıma uğradığı zamansa harabelerden yeni bir şey yaratmaya, bir başka yeni serüvene atılmaya çalışır. Bu serüvenlerin sonuncusu ve en önemlisi sayesinde 20 yıl sonra bir deniz hayvancıları satıcısı için olanaksız olan bir şeye öne kavuşacaktı. Savaş yıllarında bir gün bir parça çikolata verdiği zavallı bir kadıncağızın deli fişek oğluna uyacak, bu sayede yalnız servete değil öne de kavuşacaktı. Savaşın sona ermesi pek az İspanyola bunca parlak olanaklar vermiştir. El Pipo'nun tahmin ettiği gibi Fransa, İngiltere, Amerika ve sonunda SSCB tarafından terk edilen Cumhuriyet çözülmeye başlamıştı. 15 Kasım 1938'de yabancı birlikler can çekişen rejimin son savunmacılarını Frankocuların karşısında yapayalnız bırakarak Barcelona'da gemilere binip uzaklaştılar. Pasionara'nın başınızı dik tutun. Siz bir efsanesiniz, tarihsiniz, sizi hiç unutmayacağız sözleriyle dile gelen dokunaklı uğurlamalarıyla çiçek yağmuru altında kentten ayrıldılar. 10 bin asker, yani İspanya'yı savunmaya gelen yabancıların dörtte biriyle birlikte belli bir özgürlük kavramı da ölmüş ve İspanyol topraklarına gömülmüştü. Cumhuriyet yenilginin acısını tadıyordu. Yabancı kuvvetler uzaklaştıktan hemen sonra Frankocular, Cumhuriyetçileri Ebre kıyılarından attılar. Böylece iç savaşın en kanlı çarpışmalarından birine son verdiler. Noel'den 2 gün önce ırmak boyunca hedefi Barcelona olan güçlü bir saldırıya geçtiler. Bir ay sonra 16 Ocak 1936'da Katalonya'nın büyük kenti düştü ve 200 bin kişi kaçarak yollara döküldü. Savaş boyunca böylesine bir facia görülmüş değildi. Preniye'deki yollar ve köyler kaçaklarla doluydu. Açlıktan kıvranan ve soğuktan titreyen kadın, erkek, ihtiyar ve çocuklar sokaklarda ve hendeklerde sabahlamaktaydılar. Şafakta, yorgunluktan sarhoş, yağmurdan ve kardan sırılsıklan vaziyette, şaşkınlıklarını ve umutsuzluklarını ağır başlı bir suskunluğun gerisinde gizlemeye çalışarak sınıra doğru yollara dökülürlerdi. Küçük kızlar bebeklerini, oğlanlar top ya da öteki oyuncaklarını ellerinden bırakmazlardı. Yanlarında yürüyen ana ve babaları, beraberlerinde götürebilecekleri en değerli şeyi, Fransa sınırından geçmeden önce eğilip aldıkları bir parça İspanya toprağını avuçlarının içinde sıkı sıkı tutmaktaydılar. 28 Mart 1939'da öğle vakti 2 yıl 4 ay 20 gün süren kahramanca bir savunmadan sonra Madrid düştü. Frankocu askerler geniş caddelerde ilerlerken yandaşları sindikleri yerlerden çıkıp onları selamlamak üzere kaldırımlarda ve balkonlarda toplanıyorlardı. O güne dek sık sık duydukları sloganı değiştirip taşkınlık içinde "Han pasado, geçtiler" diye bağırıyorlardı. Madrid'in düşmesinden sonra zafer artık saat meselesiydi. Son cumhuriyetçi hükümet Valencia'dan kaçmıştı. Her yanda cumhuriyetçiler silahları bırakıyor ve 3 yıl önce alelece terk ettikleri köylerine dönüyorlardı. Çok geçmeden cephe diye bir şey kalmadı. Hızlı Dragon'la başlayan büyük serüven 31 Mart 1939'da son buldu. Cumhuriyetçilerin tuttukları son 3 kent Almeria, Murcia ve Cartagena'da düştü. Franco'nun Fas'taki otelin o küçük, rutubetli odasında öngördüğü üzere son zeytinler toplanmıştı. O akşam bir emir subayı General Franco'nun odasına girdi ve orduların bütün cephelerde amaca ulaştıklarını müjdeledi. Ufak tefek adam bakışlarını önündeki kağıtlardan kaldırmaksızın sakin bir sesle "Peki, teşekkür ederim" diye karşılık verdi. İspanya Savaşı sona ermişti. Zaferin bilançosu korkunçtu. Yaklaşık 600 bin İspanyol ölmüştü. 2 milyondan fazlası yaralanmış ya da sakat kalmıştı. 500 000 ev yıkılmış ya da hasara uğramıştı. 183 kent ve kasaba harabeye dönmüş, 2000 kilise ateşe verilmiş, sürülerin üçte biri yok edilmiş, demir yollarının hemen hemen yarısı kullanılamaz hale getirilmişti. Ama bütün bunlar ruhsal zararların yanında gene de bir şey sayılmazdı. Bu çatışmanın eşi görülmemiş bir vahşetle sürdürülen bu kardeş kavgasının İspanyolların kalplerinde yarattığı kini söndürmek ve ruhlarında açtığı yaraları kapatmak için kim bilir kaç 10 yılın geçmesi gerekecekti. Üstelik yenenlerin yenilenlere karşı acımasız davranmaları nedeniyle bu daha da güç olacaktı. Zaferi izleyen haftalar içerisinde 100 bin İspanyol kurşuna dizilecek ve 2 milyon kişi uzun yıllar yatmak üzere hapishanelere atılacaktı. Savaşın yuvalarından söküp uzaklara attığı milyonlarca insan içinse 3 yıl önce kaçtıkları yerlere dönüş acı ve zor olacaktı. Bu uzun yolculuklar çoğu zaman bir evin harabelerinde ya da sevdiklerin mezarlarında son buluyordu. Doğan güneşin parlak mavi ışıkları altında Benitezlerin komşusu Anna Horeo 1936 Ağustos'unda geçtiği hüzün verici yolları ters yönde yürüyordu şimdi. 3 yıl Murcia'da silah fabrikalarında çalışmıştı. Kucağında küçük Juan'ı, kaçışının sonunda dünyaya getirdiği çocuğunu taşıyordu. Angela Benitez de Palma del Rio'ya dönmüştü. Bir kamyonun üstünde soğuktan titreyerek yol alırken 3 yıl yaşadığı kasabanın harap evlerinden gözlerini ayıramıyordu. Yaşamın acılarını daha bebekken tatmış olan son çocuğu Manuel kucağındaydı. Ablaları 3 yaşındayken ağlamayı unutmuş diye anlatırlar.